Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Dicle Payverdi. Eserin adı Çılgın Gibi. Yazarı Suat Derviş. Türü roman. İttihaki Penguen Kitap. 1. baskı Ekim 2015. ISBN No'su 978-605-375-491-6. Bu kitap 296 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Nisan 2017. Arka kapak. Bugünün okurlarını da etkileyecek bir aşk romanı olan ve çevrildiği Batı dillerinde de ilgi uyandıran Çılgın Gibi de Suat Derviş'in bir başka unutulmaz kahramanı Celil'e sahne alıyor. Geçmişin farklı dünyasına değişmeyen duyguların eşlik ettiği kitabın Türk romanının önemli örnekleri arasında kalıcı bir yer edineceğine inanıyoruz. Çılgın Gibi Fransızca olarak yayımlandığı gibi İspanyolcaya da çevrilmektedir. Suat Derviş bence önemli bir romancımız. Siyasi görüşleri dolayısıyla hem epey eziyet çekmiş hem de unutturulmak istenmiş, ilk romanlarını çok genç yaşta kaleme almış, o zamanın büyük bir ustası Ahmet Haşim bu ilk eserleri özellikle sağlık vermiş. Genç romancıyı bir üslupçu olarak esenlenmiş. Edebiyat tarihimiz pek farkında değil. Birkaç kez basıldığı halde edebiyat severlerin üzerinde yeterince durmadıkları Çılgın Gibi Suat Derviş imzalı çok güzel bir romandır. Acı bir aşk romanı. Aşkı Marksist açıdan tahlil eden bir roman. Bence edebiyatımızda kardeşi yok. Selim İleri. Suat Derviş önce kahramanlarının yaşadığı iklimi ustalıkla tarif ediyor. Dönemin İstanbul'u, kara borsa ve savaş zenginlerinin hayatı, güç tutkusu, soyluluğun bir hayalet gibi hala gücünü hissettirmesi vesaire. Sonra kahramanlarımızı tanıyoruz. Tüm hususiyetleriyle ve ardından başlayan yasak aşk hikayesi, aşkın masumluğundan kopması, aldatmanın insanda yarattığı haz ve pişmanlık, mutluluğun her halükarda elde edilemeyişi hepsini de ince ince işliyor. Ercan Kesal. Çılgın Gibi. Ben zararsız bir kadınım. Sen aşktan kork. Suat Derviş 1903'te doğmuş. Babası ünlü bir hekim, tıp profesörü. Annesi saray kökenli. Dedesi Abdülmecit'in mabencisi. Derviş iyi okullarda okumuş. Almanya'da müzik ve edebiyat eğitimi almış. Edebiyata girişi şiirle. Yayımlanan ilk şiiri Hezeyan. İlk romanı Kara Kitap 1920. 1936'da Resimli Ay ve Tan'da yazmaya başlıyor. Ortamı, ilişkileri ve hayatı da değişiyor. 1940'ta Reşat Fuat Baraner'le evlilik. 1944'ten sonra da tutuklanma ve sürgün yılları. Ablasıyla Paris'e gidiyor. Gazetecilik yaparak ve yazarak geçinmeye çalışıyor. Çılgın Gibi Paris'te Fransızca'ya çevriliyor. Ankara Mahpusu da aynı yıllarda Fransızca'da. Her ikisi de Türkçeden Fransızca'ya çevrilen ilk eserler olması açısından önemli. Yabancı eleştirmenler Derviş'i Balzac ve Gorki ile karşılaştırıyorlar. 1961'de Türkiye'ye dönüyor. Çoğu müstear isimlerle yazmaya devam ediyor. 1972'de yalnız ve herhalde küskün ölüyor. Çılgın Gibi'yi okumaya başladıktan bir süre sonra tam anlamıyla emin olmadığımın da farkında olarak kendi kendime şöyle mırıldanmıştım. İşte bir Madame Bovary hikayesi daha. Yayınlandığı dönemde fırtınalar koparan bir eserdir. Flaubert'in Madame Bovary'si. Bovaryizm psikolojide de bir terim olarak yerini almış. Romantizm tutkusu, sürüklenme, tatminsizlik, aşkı için mahvolmayı göze almak. Bu başka kadın, bu la ahlaki ve Mecnun kadın. İçinde birdenbire doğmuş olan bu ikinci kadın, kendini Muhsin'in kollarına atabilmek için öteki Celile'nin, birinci kadının hayatını, iffetini, namusunu ve haysiyetini çiğnemekten, çiğneyip öteye geçmekten en ufak bir korku duymayacaktı. Ve bu pek müthişti. Bu yüzden çılgın gibi okumaya başladığınızda aklınıza Madame Bovary'nin gelmesi çok da şaşırtıcı değil doğrusu. Flaubert'in romanındaki Paris taşra ayrılığı, nişan taşı, Firuza farklılığı olmuş. Emma'nın tutkularına benzer sıkıntılar yaşayan Celile, yasak aşkın kadını Doktor Charles Bovary'nin kaderdaşı Ahmet olmuş. Yasak aşkın öznesi Rodolf yerine Muhsin var. Kazın ayağı hiç de öyle değilmiş ama. Suat Derviş önce kahramanlarının yaşadığı iklimi ustalıkla tarif ediyor. Dönemin İstanbul'u, kara borsa ve savaş zenginlerinin hayatı, güç tutkusu, soyluluğun bir hayalet gibi hala gücünü hissettirmesi vesaire. Sonra kahramanlarımızı tanıyoruz. Tüm hususiyetleriyle ve ardından başlayan yasak aşk hikayesi. Aşkın masumluğundan kopması, aldatmanın insanda yarattığı haz ve pişmanlık, mutluluğun her halükarda elde edileme yaşı. Hepsini de ince ince işliyor. Romanın en büyük başarısı ustaca oluşturduğu perspektifi. Kieslowski'den ödünç alırsak Suat Derviş kahramanlarımızın özellikle Celile'nin dünyasını tarif ederken her zaman sevilenin değil seven bir insanın gözüyle bakıyor. Edebiyatımızda roman kavramı tartışılırken Ahmet Hamdi Tanpınar evrensel anlamda güçlü romancılığın olamamasını günah çıkarma müessesi olmadığına bağlar. Suat Derviş bu sorunu ustalıkla aşmış, hiçbir sakınma yok kendi karanlığına dalmakta. Onu severken ölü yalının ruhuna sarmış olduğu soğuk kefenlerden ruhunu sıyırarak bu dirilişin bütün ihtişamı ve ulviyeti içinde ve bütün insanlar gibi hayattan nasibi olan elem ve zevk hissesi isteyen ve arayan bir hırsla seviyordu. Kitap bilindik ve tahmin edilebilir şekilde ilerlerken alttan alta onu farklı ve biricik kılan şeyi fark etmeye başlıyorsunuz. Çılgın gibideki aşk kavramı hiç de öyle çabucak tüketilip adı konulabilecek bir kavram değil. Romandaki Muhsin'in bile bir türlü anlayamadığı şey de bu galiba. Muhsin, Celile senden korkuyorum. Celile, ben zararsız bir kadınım Muhsin, sen aşktan kork. Celile de sessiz sedasız Ahmet'i bir mektupla terk edip Muhsin'in metresi olmaya, çocuğunu bir bela gibi tarif eden aşığının ısrarıyla kürtaj olup kurtulmaya bile razı olan Celile'deki aşk, Metin Ersan'ın sevmek zamanındaki Halil'in tuhaf ve tutkulu aşkına, Karacaoğlan'ın şiirlerindeki lirik ve saf aşka, Veysel'in güzelliğin on para etmez dediği aşka benziyor. Çılgın gibideki ne bovarizmle ne de varoluşçu felsefeyle tarif edilebilecek bir aşk. Belki de bu yüzden kitabın finalinin hınzırca bir tahminle Bovaris karakterimiz Celle'nin intiharıyla sonuçlanacağını düşünürken beklenen olmaz. Affetmek sevmektir. O halde madem ki beni seviyorsun ve seni ne kadar sevdiğimi ve nasıl sevdiğimi şimdi bütün manasıyla ve bütün etrafıyla biliyorsun. Niye o kadar mahzunsun? Sorusunu soran Muhsin'in karşısında Celile başını arkaya doğru atar ve aşığının gözlerinin içine dik dik bakarak ve okuyucunun hevesini gırtlağında bırakarak "Sana bu kadar yakın ve senden bu kadar uzak olduğum için" der. Celile zor olanı seçer, yaşamayı, birey olmayı. Suat Derviş'in sinemada da izleri var. Fosforlu Cevriye adını taşıyan filmler çekilmiş çokça. Ama Derviş'in Fosforlu Cevriye romanı ile çok da ilgisi olmayan filmler bunlar. Yine de filmlerin senaryolarına baktığınızda fazlasıyla ilham verdiği düşünülebilir. Vesikalı Yârim de böyle bir film. Çılgın gibi okuyup bitirdikten sonra Suat Derviş'in romanlarına dair hayıflanmamı bu sefer kendimden emin Vesikalı Yârim'deki Sabiha'nın Halil'e söylediği gibi mırıldandım. Çok eskiden rastlaşacaktık. Ercan Kesal. 1. Kitap boyunca kullanımdan düşmüş olduğu düşünülebilecek bazı kelimelerin bugünkü Türkçe karşılığı dipnotlarda verilmiştir. Bu gece niçin böyle mahzunsunuz? Sana bu kadar yakın ve senden bu kadar uzak olduğum için. Genç kadın böyle bir cevap beklemiyordu. Hele onun böyle sen diye hitap edişi Celile'yi büsbütün şaşırtmıştı. Soluk yüzü saçlarının ta dibine kadar kızardı. Bu sözdeki ve bu hitaptaki samimiyet, eğer Muhsin'in gözlerinde bu kadar acayip ve bu kadar hummalı bir bakış olmasaydı bir laubalilik. Onun gözlerinde ve sesinin sıcak ahenginde öyle derin bir mana vardı. Yahut Celil'e bunlarda öyle derin bir mana vehmetmiyordu. Gerçeklere dayanmayan tasavvurlara kapılmak ki onun bu cüretine hiddet etmek istediği halde hiddet edemiyordu. Bütün gayretine rağmen buna muvaffak olamadığını hayretle görüyordu. Halbuki bu bir vakaydı. Olgu, gerçek. Ancak pek kısa bir zamandan beri tanıdıkları bu yabancı adam ona birdenbire böyle sen diye hitap etmekten ve sen diye hitap ederken ondan uzak olduğundan dolayı ıstırap duyduğunu belirtmekten çekinmemişti. Münasebetsiz adam. Celile beyhude yere kaşlarını çatmaya ve onun bu yersiz sözlerinden dolayı duyduğu hiddeti ona göstermeye gayret ediyordu. Fakat alelade münasebetsiz bir kompliman yapmaktan çok daha uzak ve bambaşka bir mana taşıyan sıcak bir sesle kulağına fısıldanmış bu sözler ve kulaklarına ensesine doğru yakıcı bir cenup rüzgarı gibi çarpmış olan bu nefes onun bütün vücudunu bir alev gibi sarmıştı. Kalbi hızlı hızlı vuruyor, şakakları bile atıyor, kulakları uğulduyordu. "Muhakkak sarhoşum," diye düşünmeye çabalıyordu. Bu akşam alışık olmadığı bir sürü içki içmişti ve içinde maddi varlığından, vücudunun etinden, kemiğinden uzaklaşmanın, hiçbir sıklet taşımazmış gibi bulunmanın zevki vardı. İçinde saadete benzer bir şey hissediyordu. Evet, kalbinin böyle hızlı hızlı vurmasına, kulaklarının içindeki bu çınlayışa ve damarlarındaki kanın bu kadar süratle akışına rağmen İçinde fevkalade bir huzur hissediyordu. O böyle bir saadeti ve huzuru eskiden daha mini mini bir çocukken hissetmişti. Nerede ve ne zaman bunu iyi bilemiyordu. Şimdi ancak demirlerinin pembe olduğunu hatırlayabildiği küçük bir karyola içinde yatardı. Kollarından ve yakasından dantel ve leylak kokusu taşan ve saçlarının arasında pırıl pırıl taşlardan bir yıldız taşıyan, yüzünü hatırlayamadığı bir kadın, alnında çiçek yaprakları yumuşaklığında ılık bir el dolaştırırdı. Bu kadının dünyadaki bütün kadınlardan daha güzel, daha harikulade olduğunu hissederdi. Bu bir kadın, hayır belki de bir melekti. Melek annesi. Sonra da ona öyle söylememişler miydi? Annesi melekti ve bir gün uçup meleklerin yanına gitmişti. Celile pembe cibinliğindeki mavi kuşları seyreder ve bu ipek, bu çiçek elin tatlı okşayışlarını alnında hissederken birdenbire her şeyi unutur ve tatlı bir uyku içine ağır ağır düşerdi. Ve işte şimdi o, bu anlarda duyduğu eşsiz huzur ve saadeti varlığında buluyordu. O zaman gözlerini açmak, daha açmak, koca koca açmak ve bu saadeti daha çok uzatmak isterken, yalnız çocuklara yaklaşan o müşfik uyku onu kadife kollarına alıp, içinde altından pırıltılar, yaldızdan ve renkten yıldızcıklar uçuşan, renksiz bir boşluğa birdenbire çekiverirdi. Ve o, bu boşluğun içine, alnında bir çiçek elin teması ve bütün varlığını saran tatlı bir leylak kokusu içinde düşerdi. O, bu boşluğun içinde kalbinde en mesut bir sükunetle erir, kayboluverirdi. Bu gece masada büyük bir leylak demeti vardı. Alnında, kulaklarında ve şakaklarında ve çıplak omuzlarına doğru ılık bir elin temasına benzeyen ılık bir bahar rüzgarı dolaşıyordu. Ve o içinde bu alemden bir başka aleme, bir rüya, bir huzur ve bir saadet alemine intikal edecekmiş gibi rahatlık hissediyordu. Şuurunun bütün itirazı ve karşı koymalarına rağmen içinde yaprak kımıldamayan mehtaplı ve ılık gecelerin berraklığı ve sessizliği vardı. Ona bakıyordu. Gözlerini onun gözlerinden çevireceği ve bu sözlere alelade bir şaka mahiyeti vereceği yerde içinde hissettiği sadet bebeklerinden tutuşan sarı ili gözleriyle ona bakıyordu. Gazino'nun taraçasında ve bu masada sanki yapayalnızlarmış gibi artık hiçbir şey görmeden, başkalarını fark etmeden, belki de bütün diğerlerinin nazarı dikkatini celbedebilecek, çekmek, bir mana ve ısrarla onun gözlerinin ta içine bakıyordu. Gece epey ilerlemişti. Siyah, kadife bir örtüye benzeyen karanlığın üzerinde cömert bir el tarafından saçılmış gibi görünen karşı sahilin ışıkları ve denizin üzerinde bu ışıkların altın birer yol gibi uzanan akisleri görünüyordu. Müzik hala devam ediyor ve dans pistinde çiftler hala dönüyorlardı. Celile de dans edenlerin arasındaydı. Üstündeki pembe tüllerden tuvaleti içinde tıpkı iyi açılmış pembe güllerden yapılmış bir demete benziyordu. Muhsin'in siyah smokininin kolu bu demeti saran siyah bir kurdele gibiydi. Celile uzun boyuna rağmen Muhsin'in yanında ne kadar küçük kalmıştı. Başı ancak onun göğsüne, kalbinin hizasına kadar yetişiyordu. Ana olmamış kadın vücudu bir filiz gibi kıvrak ve inceydi. Müzik şimdi ağır ve nostaljik bir tango çalıyordu. Sinirleri gevşeten güzel fakat kuvvetli bir kokuyu andıran bir tango. İnsana yaşamak ve ölmek arzusunu aynı anda telkin eden acayip bir beste. Basit fakat kavrayıcı. Muhsin'in kolu onun ince beline gitgide daha sıkı ve daha sıkı dolanıyordu. Celile diye fısıldıyordu. Celile, anlamıyor musun? Ona Celile diye ismiyle hitap ediyordu ve Celile her şeyi anlıyordu. Ve anladığı şey çok müthişti. Mümkün müydü? Bu yabancı. Bu yabancı adam. Ancak 4-5 kere rastladığı bu insan ve kendisi müthiş olduğunu anladığı şeyden hiç korkmuyor, hiç çekinmiyordu. Halbuki izdivacından beri daha bu gece birinci defa olarak bu yabancı erkeğe böyle gözlerle bakıyordu ve kalbinde bu anda hissettiği mukavemet edilmez duyguları hissediyordu. Hayır, hayır, bu mümkün değildi ve işte bir vakıaydı. Acaba çok mu ahlaksızım? Neler düşünüyordu? Bu bahar gecesi ne kadar güzel, tango ne kadar güzel, yaşamak ne kadar güzeldi. Ve şu anda her şey bu kadar güzel, böyle rüya gibi güzel diye ölmek istiyordu. Ve her şey böyle güzel olduğu için, yaşadığı için, onun kolları arasında bulunduğu için, onunla şu ifade edici besteyle tango oynamaktan ıstırap verici bir zevk duyduğu için ağlayabilirdi. Celile büyülenmiş gibiydi. Muhakkak çok içtim. Niçin bu kadar çok içtim? O kalbinde bu yaşına kadar böyle bunaltıcı, böyle çılgın duygular hissetmemişti. Benliğinin ta içinde her zaman derin bir sükunet vardı. Bu gece birdenbire bu sükuna ne olmuştu? Birdenbire. Bu kendisi miydi? Bu bambaşka duygularla sarsılan kadın. O manevi varlığını ve ruhunu bugüne kadar sade, satıh, yüzey halinde görmüş ve öyle mütalaa etmiş, bu sathın arkasında başka şeylerin bulunabileceğini hiç de tasavvur etmemişti. Halbuki şimdi ruhunda başka buğutlar, boyutlar keşfediyordu. Girintili çıkıntılı köşeler, kenarlar, bu köşe ve kenarlarda gizlenmiş, kendini saklamış, kudretli ve kahhar, kahredici duygular. Eğer bir defa daha böyle içersem, Celile, Muhsin'in kulaklarının dibinde inleyen sesi düşüncelerini yarı yerde kesiverdi. Başı omuzlarına düşen gür ve kızıl saçlarıyla sanki külçeleşmiş, ağırlaşmış gibiydi. Onu dik tutamıyor, arkaya doğru atıyordu. Göz kapakları geniş geniş açılıyor, kızıl dudakları yarı aralık ona bakıyordu. Tavrında dudaklarını Muhsin'e uzatmak ister gibi bir tahrik olduğunu farkında değildi. Kalbi sanki duracaktı. Celile, sizi seviyorum. Celile, sizi hasta gibi, sizi çılgın gibi seviyorum. Kaşlarını çatmak, yarı ciddi yarı şaka ahengi gizleyen bir sesle, bu da artık biraz fazla değil mi diye ona sormaya, ona pek ileri gittiğini anlatmaya çabalarken, bu işi tamamıyla ciddiye aldığını ihsas etmemeye, hissettirmemek, gayret etmek ve eğer ciddiye alsaydı yapacağı bu olmazdı hissini ona telkin ederek onu utandırmanın daha münasip olacağını düşünüyordu. Bu kendisine ve bütün aile kadınlarına yakışan bir hareket değil miydi? Halbuki bütün bu arzusuna ve arzusunun samimiyetine rağmen ona onu kıracak bir söz söyleyemiyordu. Hayır, bir şey söyleyemiyordu. Ve siyah smokinli kol, bu susuştan, bu duruştan, bu bakıştan aldığı cesaretle daha şımarıklaşıyor ve sanki bu ince beli daha ziyade hırpalamak ve koparmak ister gibi haşin haşin onu göğsünün üstüne doğru çekiyordu. Ve Celile'nin her zaman vakur duran dik ve azametli vücudu böyle yabancı nevazişlere, okşama alışık bir alüfte olduğu gibi uysal kendisini göğsü üstüne doğru çeken erkeğe daha sokuluyor ve başı yavaş yavaş öne doğru eğilerek hızlı hızlı vuran bu erkek kalbi üstüne abanıyordu. Evet, saadetten ağırlaşmış ve yorulmuş bir halde onun kalbinin üstüne dayanıyordu. Ve birbirini tutan iki el, Muhsin ile Celile'nin eli birbirini yavaş yavaş sıkıyordu. Yavaş yavaş ve sonra daha kuvvetli, daha kuvvetli. Celile'nin uzun parmaklarının ucundaki pembe ve sivri tırnaklar yavaş yavaş Muhsin'in ellerinin derisine geçiyordu. Konuşmuyorlardı. Artık susuyorlar ve tango çalarken ayakları ahenkle uymuş, rüya görür gibi dönüyorlardı. Evet, konuşmuyorlardı. Konuşmaya ne lüzum vardı? Söz söylemiyorlardı. Söz söylemeye ne hacetti? Celile bütün tavrıyla ve halinin lisanıyla bu aşkı sadece kabul etmekle kalmadığını, ona mukabele etmeye de bütün ateşiyle hazır olduğunu ihsas ediyordu. Evet, 11 seneyi tecavüz eden, aşan evlilik hayatında ve ondan daha evvel genç kızlığında da hiçbir zaman hiçbir erkeğe böyle bir cesaret vermemiş, bu nevi bir harekete hiçbir zaman müsaade ve müsamaha göstermemişti. Kocasıyla aralarındaki mahremiyet ve samimiyette de Celile'nin kendini tamamıyla vermesini bilmeyen bir çekingenliği ve yabancılığı vardı. Halbuki şimdi 35 senelik hayatında yapmadığı şeyi yapıyor, egzotik bir tango havası içinde dans ettiği bir erkeğin kolları arasına vücudunu ve bu vücudun bütün vaatlerini tereddütsüzce bırakıyordu. Hiç utanmadan. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.